Ayrım 15, sayfa 198. 10. Cheeseburger, orta pişmiş. İki olsun dedi Laszlo. Sonra da Darya'na ayak uydurmak için birasını bitirdi. Ve birer bira daha. Tabii ki dedi garson kız. Sonra hızla yan masaya geçti. Anladığım kadarıyla vejeteryan değilsin. Darian köpek dişlerini göstererek bir etobura benzemiyor muyum diye sordu. Gerçekçi olmak gerekirse benziyorsun. Garson kız getirdiği iki birayı biraz da dökerek masaya koydu. Darian bardağını zarif bir hareketle kaldırdı. Uzun bir yudum aldı. Sonra da dudaklarındaki köpüğü yaladı. Bardağı masaya bıraktıktan sonra çantasından bir parlament paketi çıkarttı. Sigarayı dudaklarının arasına koyduktan sonra paketi Laszlo'ya uzattı. Hayır, teşekkürler. Bırakmaya çalışıyorum. Sen bilirsin. Darian bir kibrit yakıp sigarasını aleve tuttu. Sonra uzun bir nefes çekti. Laszlo gözlerini yanan sigaradan alamadan onu seyrediyordu. Bir fen öğretmeni olarak kadının bedeninde o anda başlayan kimyasal tepkimeleri gayet iyi biliyordu. Ciğer zarının emdiği nikotin saniyeler içinde beynine ulaşıp kalp atışlarını ve kan basıncını artıracak, adrenalinin, ona keyif verecek dopaminin ve acı algılayıcılarını bloke edecek olan endorfinin salgılanmasını tetikleyecekti. Bu deneyimi hayalinde yaşayarak birasını yudumladı. Son sigarasının üzerinden 73 gün geçmiş olmasına rağmen o şeyi aramadığı tek bir gün bile olmamıştı. Hafızasına kazınmış olan dopamin bunu garanti ediyordu. Darian sonunda sigarasını tabloda söndürürken pekala dedi. Şu yetenekliler sınıfını nasıl seçtin? Laszlo kaşlarını kaldırdı. Hiç zaman kaybetmiyorsun değil mi? Gevezelik eden tiplerden değilim. Darian omuz silkti. Senin de olmadığını varsaydım. Değilim doğrusu dedi Laszlo. Sadece düşündüm ki... Tamam. Favori albüm Patti Smith'ten Horses. Favori kitap Stephen King'in Carrie'si. Favori film Alien. Politikayla ilgilenmem. Doğma büyüme New Orleans'lıyım. Sıra sende. Tamam dedi Laszlo tavana bakarak. Dur bakalım. Favori albüm The Who'dan Quadrophene. Favori kitap Harper Lee'nin Bülbülü Öldürmeyi. Favori film... Bu biraz zor işte. Ama bir avuç dolar demek zorundayım. Bana göre Clint o filmde harikalar yarattı. Kayıtlı demokrat. Doğma büyüme Brooklynli. Demek ki yalnızlık çeken iyimser bir idealistsin. Ve sen de karanlık bir kötümser diye cevapladı Laszlo. Biraz yalnızlık çeken. Hepimiz öyle değil miyiz? Darian gülümsedi ve birasından bir yudum aldı. Artık birbirimizi tanıdığımıza göre konumuza dönelim. 15 kontenjan için 200'den fazla öğrenciyle konuştun. Kararları nasıl verdin? Özel bir ölçüt listesi geliştirmiş olduğumu söylemeyi isterdim ama gerçek şu ki sadece sezilerimi kullandım. Her başvuran kişiye yönelik kararımı neredeyse kapıdan içeriye adımını attığı an biliyordum. Hiç hata yaptın mı? Bir an düşünen Laszlo sonra başını salladı. Hayır, Steve Grimes sınırdaydı ama paketin bir parçasıydı. Ne demek bu? Eliyah Cohen'in kuzeni ve yegane arkadaşı olma sıfatını taşıyor Grimes. Bayan Cohen yani annesi Eliyah'ın olduğundan daha fazla soyutlanmasını istemedi. O nedenle Grimes'i de almak zorunda kaldım. Ve Stevie'yi o sınıfa getirmek seni tedirgin etmedi. Öyle mi? Aslında o da oldukça zeki birisi. Ama benim aradığım türden değil. Yine de sınıfa ilginç bir eklenti oldu. Eliyah Cohen'i getirebilmek bu kadar önemli miydi? Evet dedi Laszlo hiç duraksamadan. Öyleydi. Neden? Laszlo duraladı. Darya'nın sorularını ilk başta masumane bulmuştu ama şimdi o kadar emin değildi. Eliyah'la neden bu kadar ilgileniyorsun? Darian umursamaz bir tavırla omuz silkti. Mesleki merak diyelim. Yalan söylüyorsun. Darian şaşkınlığını saklamayı başarsa da Laszlo korkunun keskin ve kekremsi kokusunu algılamıştı. Karşılıklı bir şey söylemeden geçen 10 saniyeden sonra Darian gülümsedi. Neden bu kadar kaçamak oynuyorsun? Bu kez Laszlo omuz silkti. Mesleki ketumluk diyelim. Şimdi ikimiz de yalan söylüyoruz işte. Laszlo gözlerini ona dikti. Sen eğitim müdürlüğünden gelmiyorsun değil mi? Hayır dedi Darian. Sesinde en ufak bir özür dileme belirtisi yoktu. Oradan gelmiyorum. Şaşırma sırası şimdi Laszlo'daydı. Suçlamayı bir önseziyle yapmış ama hedefi 12'den vuracağını tahmin etmemişti. Darian gözlerinin içine bakıyordu. Sen bana seninkini gösterirsen ben de sana benimkini gösteririm. Tavrı gerçek gibiydi. Ama Lazlo, sözlerinin gerisinde yağmur sonrası yeni biçilmiş çim gibi kaygan bir aldatmaca hissediyordu. Yine de meraklanmıştı. Darian, parmağını kışkırtıcı bir şekilde bardağının kenarında gezdirirken, ''Bir önerim var.'' dedi. ''Konuyu burada unutalım. Gerisini bana kahvaltıda anlatırsın. Ya da her neyse işte.'' Lazlo da onun gözlerine baktı. ''Başlangıç gevezeliğimizi yaptık bile.'' dedi. ''Mesela Eliyah Cohen değilse ne hakkında konuşacağız?'' ''Sinema, felsefe, havadan sudan konular. Fark etmez. Ya da sadece sarhoş olabiliriz.'' Lazlo güldü. ''İşte bu destekleyebileceğim bir plan gibi geldi kulağıma.'' ''İyi.'' Darian birasını bitirdi. Sonra garson kıza işaret etti. ''Birer tane daha.'' Olanca güzelliğine rağmen Lazlo'nun Darian'da asıl çekici bulduğu yan tavrıydı. Karşı konulması olanaksız, neredeyse küstahça bir oyunbazlık. Barmen son içkilerin servis yapılacağını duyurduğunda Lazlo zamanın o kadar çabuk geçmiş olduğuna inanmadı. Evine kadar eşlik ederken Darian lakayt bir şekilde onun elini tuttu. Kapıya geldikleri zaman da eşikten içeriye çekip üst kata götürdü. Dairesine girdiklerinde ne konuştu ne de ışıkları açtı. Bu davranışında hiçbir yapmacıklık yoktu. Onu yatak odasına yöneltti. İlk defa orada öpüştüler. Lazlo için son derece heyecan vericiydi. Dudakları birbiriyle buluştuğunda her şey durdu sanki. O anda sadece Darian vardı. Başkaları önemli değildi. Başkaları zaten hiçbir zaman önemli olmamıştı. Sadece Darian. Sarı çilek gibi kokuyordu. Yumuşak ve düzgün teninin verdiği coşku ve onun içine girme arzusu dışında tüm düşünceleri kafasından uzaklaştırmıştı Lazlo. Ama direndi ve kendini acele etmemeye zorlayarak onu yavaşça soydu. Giysilerin altından ortaya çıkan o mükemmel vücut pencereden giren soluk ışığın altında parlıyordu. Ve sonra Darya'nın bacakları onun bedenine sıkıca dolandı. Tek vücut haline geldiler. Sevişmeleri aynı zamanda hem sevecen hem de sertti. Darian bazen onun yüzünü yumuşak öpücüklere boğuyor, bazen de bıçak gibi keskin tırnaklarla sırtını çiziyordu. Lazlo da kendini onun derinliklerine doğru iterken hafifçe boynunu ısırdı. Darian inleyerek onun omuzlarını kavradı. Önceleri yavaş, sonra hızlanan bir tempoyla onu kendine çekip uzaklaştırıyordu. Sonunda Lazlo'nun o güne kadar tatmadığı kadar güçlü bir haz dalgası içinde birlikte orgazma ulaştılar. Birbirinin kolları arasında kendilerinden geçmeden önce bedenlerini birbirine bastırıp doğanın önerilerini izleyerek gece boyunca iki defa daha seviştiler. Ertesi sabah Lazlo, jalüzlerin arasından sızan gün ışığında Darian'ı seyrederken birdenbire o güne kadar dinlemiş olduğu o boktan aşk şarkılarının tümünün anlamını kavradı. Darian zekiydi, güzeldi, gizemliydi ve onundu. 11. Peder Sullivan günler geçtikçe Jill'in uzun boylu güzel bir kızdan derisi kemiklerine yapışmış bir yaratığa dönüşmesini izledi. Kızın avurtları çöktü. Yüz derisi öylesine gerildi ki gözleri yuvalarından fırladı. Parmakları yaşayan bir iskeletinki gibi incecik oldu. Uzun kolları ve bacakları incelip geceliğinin eteğinden ve yenlerinden çıkan birer sopaya döndü. Sadece ona bakmak bile midesinin açlıkla burulmasına neden oluyordu yaşlı rahibin. Sonunda o kadarının yettiğine karar verdi. 20. gece ona bir dilim ekmekle bir elma getirdi. Odadan içeri girdiği anda Jill gözlerini onun elindeki tabağa dikti. Gözlerini elmadan alamadan, ''İblisi çıkartmak için oruç tutmam gerektiğini sanıyordum.'' dedi. ''Oruç tutmak amaca ulaşmaya yönelik bir araçtır. Amacın kendisi değildir. Az bir şeyler yemenin inancını etkileyeceğini sanmıyorum. Belki de önündeki mücadele için sana güç verir.'' Jill soran bakışlarla onu süzdü. ''Emin misiniz?'' ''Ye bunları Jill. Seni ayakta tutacak bir şeylere ihtiyacım var.'' Başını sallayan Jill elini elmaya uzattı. Tüm bedeni suyun altındaymış gibi yavaş hareket ediyordu. Elmayı tuttu ve dudaklarına götürdü. Isırınca birden acıyla irkildi. Elinden düşen elma yuvarlanarak odanın köşesine gitti. ''Ah!'' diye bağırdı ve eliyle ağzını kapattı. Peder Sullivan utançla bakışlarını aşağı indirdi. Kızın kırık dişini unutmuştu. Elmayı yerden aldı. Arka cebinden çakısını çıkarttı ve elmayı çabucak ince dilimlere böldü. Jill bir dilim daha aldı, ısırdı Temkinli bir şekilde çiğnedi ve yuttu. Sonra ekmekten bir lokma aldı. Yedikçe hızlandı. 5 dakika içinde ne bir ekmek kırıntısı kalmıştı, ne de elmanın koçanı. Bir süre ikisi de konuşmadı. Sonra Jill sordu. Ne istiyor dersiniz? İblis yani. Benden ne istiyor? Şeytanın hepimizden istediğini. Bizi yolumuzdan saptırmak. Neden? Vahiy bize şeytanın Tanrı'ya savaş ilan ettiğini ama Mikail ve meleklerinin onu cennetin krallığından kovduğunu söyler. Büyük ejderha, iblis ya da şeytan denen ve bütün dünyayı kandıran o yılan yeryüzüne atıldı. Şeytanın cehennemde yaşadığını sanıyordum. Hayır dedi Peder Sullivan. Şeytan bizim aramızdadır. Dünyayı dolaşıp Eyüp'ü sınadığı gibi diğer insanları da sınar. Tanrı'nın çocuklarının onun sevgisine layık olmadıklarını kanıtlamaya çalışır. O zaman ben hemşire Christina'ya dokunduğum zaman işte seni o günaha sokmaya çalışan şeytandı. Eğer bu bir günahsa dedi Jill'e bakarak. Neden o kadar güzeldi? Jill uyanınca duvara bir çizik daha attı. Her biri cehennemde geçen bir günü daha simgeleyen toplam 38 işaret olmuştu duvarda. Kemikli, cılız kollarına baktı. Peder Sullivan kelepçeleri ilk taktığı zaman metal halkalar canını acıtacak kadar sıkıydı. Şimdi ise o kadar gevşek duruyorlardı ki onları dirseğine kadar çıkartabiliyordu. Sürekli kaymaları derisini tahriş etmiş, değdikleri yerde yaraların açılmasına neden olmuştu. Duvardaki gevşek taşlardan birini oynatıp yerinden çıkartınca küçük bir oyuk ortaya çıktı. İçinde yumuşamış iki kereviz sapı vardı. İkisini de ağzına atma dürtüsünü bastırıp küçük bir parça kopardı. Üstündeki pisliği temizleyebildiği kadar temizleyip ucunu çiğnemeye başladı. Leş gibi bir tadı vardı ama umrunda değildi. Hiç yoktan iyiydi. Peder Sullivan'ın son getirdiği yemeğin 8 kereviz sapı, 2 kraker ve 1 kaşık fıstık ezmesinin üzerinden 6 gün geçmişti ve bir daha ne zaman getireceğini de getirirse bilmiyordu. Kereviz sapını yapışkan bir macuna dönüşene kadar çiğnedi. Özünü son damlasına kadar emdikten sonra yuttu. Minik lokma kurumuş boğazından aşağıya pekmez gibi kaydı ama Jill bir şeyler yerken su içmemeye alışmıştı. Onu asıl korkutan şey suyunun bitmesiydi. Yiyeceğin aksine su biriktirmesi olanaksızdı. Çünkü saklayabileceği bir yer yoktu. Peder Sullivan ona su dolu kovayı bıraktığından beri 4/3'ün altına inmemesine özen göstermişti. Ama rahip o hafta kovayı hiç doldurmamıştı. Jill daha fazla su istemek, hayır bunun için yalvarmak istiyordu. Ama kalanın da elinden almasına neden olmaktan korkuyordu. Her gece birlikte dua ederlerken ikisinin aklında da birer şey oluyordu. Jill yavaş yavaş ölmediğine ve peder de onu yavaş yavaş öldürmediğine inanmak istiyordu. Kova neredeyse tamamen boşalmaya yaklaşınca Jill sorunla yüzleşmeye karar verdi. 3 saatlik bir dua seansının ardından İblis hiç gitmezse ne olacak diye sordu usulca. İnancın varsa gider dedi Peder Sullivan. Ama ya? Jill inancın sarsılırsa asla gitmez. Gitmezse ne olacak? Peder sinirlerine hakim olmaya çalışarak derin bir soluk aldı. Ayağa kalktı ve yüzünü buruşturup dizlerini ovuşturdu. İyi geceler Jill. Sendeleyerek kapıya gitti ve çıktı. Jill kovaya göz attı. Bir insanın 5 günden uzun süre susuz yaşayabileceğini sanmıyordu. Bu da 6 günün kaldığı anlamına gelirdi. İblisten kurtulmak için 6 gün. Ya da ölecekti. Bir gün kaçmaya çalışması gerekeceğini düşünerek zinciri yerde olduğundan daha kısa görünecek şekilde dolamıştı. Yani Peder Sullivan yanında diz çöktüğünde onun ulaşamayacağı değil, ulaşabileceği bir yerde oluyordu. Bu yanıltmacanın gerçekte kendi fikri mi olduğunu, yoksa bir başkasından mı geldiğini düşündü. İçindeki iblis. Eğer öyle bir şey başından beri varsa, hayır, Peder Sullivan haklı. Senin içinde iblis var. O renkleri başka nasıl izah edebilirsin? Edemezdi. Tek açıklama içine bir iblisin girmiş olmasıydı. İnanmaktan başka seçeneği yoktu. Ama ya Peder Sullivan yanılıyorsa, o zaman ne olacak? Çıkılması olanaksız bir tuzaktı bu. Eğer inanmazsa ve bir iblis gerçekten varsa ondan asla kurtulamayacaktı. Ama inanırsa ve iblis diye bir şey yoksa o zaman da kendi güçleri hakkındaki gerçeği öğrenemeden ölecekti. Gözlerini kapayıp dua etmeye başladı. Ama Tanrı'ya geçmişini affetmesinin yerine yapmak üzere olduğu şeyi affetmesi için yakarıyordu. Günleri sayan sadece Jill değildi. Peder Sullivan da yapıyordu aynı şeyi. Ama onun kafasındaki sürenin Jill'in kalan suyuyla ilgisi yoktu. Onun süresi 9 Aralık'ta, yani sadece 9 gün sonra bitecekti. Çünkü o gün Vatikan'ın yeni görevine atandığını açıklayacağı gündü. Bu gerçekleştikten sonra da okulun günlük etkinlikleri üzerindeki kontrolünü daha ne kadar sürdürebileceğini bilmiyordu. Başpiskoposun aklında görevlerine devralacak genç bir rahip varsa yeni atama bir hafta içinde bile yapılabilirdi. Bu da Jill Willoughby'nin içindeki iblis konusunu çok kısa bir sürede öyle ya da böyle sonuçlandırması gerektiği anlamına geliyordu. Her ne kadar sadece Tanrı'nın buyruğunu yerine getirmiş olsa da, ABD adalet sisteminin laik bakış açısının olaylara onun gözüyle yaklaşacağından pek emin değildi. Kızın içindeki iblisi çıkartmayı başaramazsa, onu serbest kalıp kilisenin bodrumunda olanları herkese açıklamasına izin veremezdi. Bu, kilise için çok büyük bir utanç kaynağı olurdu. Dahası, yaşamı boyunca uğrunda mücadele verdiği her şeyi kaybederdi. Hem de kariyerinin doruk noktasında. Birden bir şeyin farkına vardı. Jill Willoughby'nin iblis tarafından ele geçirilmesi bir rastlantı değildi. Yalanın babası, şeytanın İncil'deki adlarından birisi, iblisi onun kilise içindeki yükselişini engellemek için göndermişti. Bu şer, ruhun amacı onu mahvetmekti, kızı değil. Peder Sullivan başını eğdi. Seçeneği yoktu. Ya Jill önündeki hafta içinde o bodrumdan ruhu kurtulmuş biri olarak çıkacaktı, ya da kendi, iblisi bildiği tek şekilde engelleyecekti. İçine girdiği bedeni öldürerek. 12. Saatin kadranındaki sayısal rakamlar karanlıkta neon gibi parlıyordu. Lazlo'nun derin uykuya dalmasını bekleyen Darian boş gözlerle tavana baktı. Aslında odadan çıkarken Lazlo'nun uyanacağından kuşkuluydu. Neredeyse 5 hafta birlikte yattıktan sonra ağır bir uykusu olduğunu artık öğrenmişti. Saat 12.52'yi gösterirken battaniyeyi çekti, sessizce giyindi ve daireden dışarı çıktı. Merdivenleri ikişer ikişer inerek hızla apartmanın girişine indi. 92. sokaktaki ankesörlü telefona ulaşmak için sadece 2 dakikası vardı. Eğer bu çağrıyı kaçırırsa 110. sokaktaki telefon kabinine kadar yürüyüp saat 1.30'a kadar beklemesi gerekecekti. Böyle nemli ve yağmurlu bir gecede yapmak istediği son şey. Araması için ona bir telefon numarası vermiş olsalar her şey çok daha kolay olacaktı. Ama örgütün çalışma şekli böyle değildi. Onlar hakkında sınırsız para harcayabildikleri ve esrarlı çalışma yöntemlerine meraklı oldukları dışında pek fazla bir şey bilmiyordu. Normal olarak sadece Zinser'la muhatap oluyordu ama bu gece kurul doğrudan bir rapor istemişti. Köşeyi döndüğünde telefon çalmaya başlamıştı bile. Son birkaç metreyi koşarak geçti. Ahizeyi kaldırdı ve kulağına götürdü. "Darian," dedi nefes nefese. "Yalnız mısın?" diye sordu Zinser. Evet diyen Darian, duyduğu bıkkınlığı sesine yansıtmamaya çalışıyordu. Adamların paranoyasının artık saçma boyutlara ulaştığını düşünüyordu. Yine de boş sokağa bir göz atmaktan kendini alamadı. "İyi," dedi Zinser. "Beyler, söz sizin." "Bize Bay Coyle'den bahsedin," dedi kaba bir ses. "Bizlerden biri," dedi Darian. Bir sözcüğünün anlamını kavramak için kısa bir süre duraksayarak. "Ve bu çocukları da biliyor." "Onları yeteneklerinden dolayı mı seçmiş?" diye sordu kibar sesli bir adam. "Çok emin değilim," dedi Darian. "Ama sanırım öyle." "Ne zaman bileceksiniz?" diye sordu güneyli aksanıyla konuşan biri. "Bir hafta, belki iki." "Bay Coyle de örgüte katılır mı dersiniz?" Darian bir an düşündü. Her ne kadar Lazlo'nun onun için neredeyse her şeyi göze alacağından emin olsa da bu teklife evet diyeceğinden kuşkuluydu. Ne kadar para öderlerse ödesinler. "Evet Bayan Washington," diye sordu güneyli. "Katılır mı?" "Gerçeği öğrenirse hayır." Rahatsız bir sessizlik olunca Darian yanlış bir şey söyleyip söylemediğini düşündü. Eğer odada onlarla birlikte olsaydı merak etmesine gerek kalmazdı. Zaten herhalde bunun için telefonu kullanıyorlardı. Böylesi daha emniyetliydi. En azından onlar için. Sonunda kaba sesli konuştu. "Bilmesi gerekmiyor." "Ondan bir şeyler saklayamazsınız," dedi Darian. "En azından uzun vadede." "O da bizim sorunumuz olsun. Bu arada bir çocuk daha bulduk dedi Zinsir. Darian kadının kedi gibi gülümsediğini neredeyse görebiliyordu. Yarın sana tüm bilgileri gönderirim. Onu almak için perşembe günü uçuyorsun. O kadar erken mi? Çocuğun ailesi yok. Anlaşıldı.